Ayrım 38.
Murtaza Ağa'ya döndü. Siz söyleyin Murtaza Ağa dedi. Çok görmüş geçirmiş, feleğin çemberinden geçmiş bir kişisiniz. Hiçbir köylü bu delikanlı gibi gönüllü olaraktan gelir de İnce Mehmet'in yerini bize söyler mi? Söylemez ama bu... Kim olursa olsun Murtaza Ağa, sen söyle Ali Onbaşı şu dağlarda kaç kişiyi döve döve derilerini yüze yüze, tırnaklarını söke söke cansız sakat bıraktığında ağızlarından gene İnce Mehmet üstüne bir söz alabildin mi? Oho dedi Kertiş Ali Onbaşı başını kaldırdı indirdi. Yüzlerce binlerce doğruyu söylemedikleri gibi son kertesinde ölürlerken bile bizi şaşırtmak için işte bu adam gibi tebatür atarlar. Yüzbaşıya döndü, götüreyim mi? Yüzbaşı kusura kalmayın Murtaza Ağa, bundan bir şeyler öğrenebiliriz. Ama yüzbaşım bu saf bir çocuk. Ben sanıyorum ki... Sonra da korktu. Bu köylüler böyle saf görünürler ya... hiç de belli olmazlar diye düşündü. Her birisinin karnında 100 tilki vardır. Biz biliriz diye kesin konuştu yüzbaşı. Belki de haklısınız, haklısınız. Ama ne yazık ki ne de hoş, iyi yürekli bir çocuktu. Yüzü hiç de casusluk yapacak bir yüze benzemiyordu. Belli olmaz ki bu köylüler, belli olmazlar ki. Bunlar yalnız dayaktan... Tazı Tahsin onun gözlerine yalvararak kurbanlık koyun gözleriyle bakıyordu. Müsaadenizle, şimdi onun kim olduğunu anlayacağız. Ali Onbaşı götür. Beni öldürmeyin diye inledi Tazı Tahsin. Ben anamın bir tanesiyim. Ne olursunuz beni öldürmeyin. Size o İnce Mehmet'in atının gözünü oyan bu kuşu da veririm. Ali Onbaşı onu sürüklerken öteki direniyor. Ağam, ağam diye yalvarıyor. Bütün bunlar senin ettiğin o iyilik yüzünden başıma geldi. Keşke bu kasabaya gelmeseydim, gelip de seni görmeseydim. O İnce Mehmet de arkasının üstüne ölseydi. Paranı pulunu istemem ağam, beni öldürtme. Her şeyi söyleyeceğim. Beni yeter ki öldürtmeyin, şu kertiş Ali'nin elinden alın. Bakın Murtaza Ağa şimdiden itirafa başladı bile. Murtaza Ağa altın dişlerini ışıldatarak gülüyordu. Kapının ağzında Tazı Tahsin Ali Onbaşı'nın elinden bir ara boşanıp koştu, Murtaza Ağa'nın ellerine yapıştı. Beni verme ona, derimi yüzer o, öldürür beni. Ne isterseniz söyleyeceğim. İnce Mehmet öldü, öldü, öldü, ölüsünü şu gözlerimle gördüm. Onbaşı geldi, onu güçlü elleriyle kavradı. Çırpınmalarına, dövünmelerine kulak asmadan aldı götürdü. Arkalarından Murtaza Ağa, onu öldürmeyeceksin Ali Onbaşı diye üzgün bir sesle bağırdı. Ali Onbaşı gittikten sonra yüzbaşıyla Murtaza Kurtuluş Savaşı günleri üstüne derin bir sohbete daldılar. Asım Çavuş da kulak kesilmiş onları dinliyordu. Murtaza Ağa'ya göre şu altın madalyaların hepsi asker kaçağıydı. O karanlık günlerde onlardan bir teki bile bir silahın tetiğine dokunmamıştı. İçlerinde silah görmemişlerse çoğunluktaydı. Savaş süresince dağda bir kuytuya çekilmişler, savaş bitince de ortaya kahraman olaraktan çıkmışlardı. Asıl yiğitliği gösterenler Gizik Duran gibi Bayramoğlu, Şerbetçi Rüstem gibi eşkıyalar ya da öteki fıkara köylülerdi. Onlarsa ortada yoklardı. Ötekiler düşmüşler yazıya yamana, Ermenilerin çiftliklerini, yörüklerin kışlaklarını, öteki hazine tarlalarını pay ediyorlar, bir türlü de gözleri toprağa doymuyordu. Taşkın Halil Bey, Zülfü, emekli Yargıç Hüdayi, Mustafa Rüştü Bey, bunların hepsi birer sahtekardı. Hepsi çamur oğulları, tazıgiller, yiğit oğulları, 3-5 yılın cumhuriyetin şişirdiği kenelerdi. Bu Çukurova'da iki kökten sürme soy vardı. Birisi Ramazan oğulları, birisi de Karadağlı oğullarıydı. Karadağlı oğulları Ramazanlı'dan daha soyluydular. Çünkü bu Karadağlıların soyları Dulkadir oğullarından geliyordu. Osmanlı'ya kız vermişler, kız almışlardı. Dulkadir oğullarının devleti zamanında Maraş'tan Malatya'ya, Harput'a, oradan da Sivas'a kadar uzanırken Osmanlılar daha Söğüt'te emekliyorlardı. Alçak gönüllü Murtaza Ağa ne bu şanlı soyunu kimseye söylüyor ne de altın yaldızla yazılmış soy ağacını kimseye gösteriyordu. Söyledi diye alı al moru mor içeriye girdi Ali Onbaşı. Terlemiş, ter kulunçlarından dışarıya fışkırmıştı. Evet ben haklıymışım. Onu buraya İnce Mehmet göndermiş. İnce Mehmet dağlarda büyük bir çete kurma hazırlığındaymış. Yakında da sebebini bir türlü öğrenemedim. Tazı Tahsin söylemiyor ya da bilmiyor kasabayı basacakmış. Ancak bu kadarını ağzından alabildim onun. Anlaşılmıyor, anlaşılmıyor diye ellerini havaya açtı Murtaza Ağa. Şu bizim köylüleri anlamak mümkün değil. Siz olmasanız ben de bu çocuğu yutmuş gitmiştim. Durumu nasıl Hali Dirliği? Turp gibi dedi Ali Onbaşı. Bıraksam yürür bile. Şimdiden ayağa kalkıp gözlerini bile açtı. İyi dedi yüzbaşı. Bu yalın kat değil sağlam çıktı dedi Ali Onbaşı. Böylesi sağlam insanlar geçmeli ki insanın eline 40 gün 40 gece döve de bana mısın demeye. İnce Mehmet de amma seçme adamlar buluyor ha. Bakmayın öyle pısırık gözüktüğüne onun turp gibi. Ne yapacağız şimdi onu yüzbaşım? Bana bağışlayın, ben getirdim onu buraya diye ricada bulundu Murtaza. Bana verin de onu ben kazanayım. Böyle bir sağlam köylüyü İnce Mehmet'e armağan edeceğimize, onu ben eve götüreyim, yaralarını sarayım da gönlünü kazanayım. Ama o bir hain. Bir haini de bana verin, rica ederim. Getirin diye buyurdu yüzbaşı. Az sonra iki jandarma Tazı Tahsin'in koluna girmiş getirdiler. Tazı Tahsin'in bacakları birbirine dolanıyordu. Gözleri kapalıydı. Boynundan, yanaklarından, alnından kanlar akıyordu. Dudakları da yarılmış, tüm giyikleri paramparça olmuştu. Bırakın, onu duvara dayayın. Duvara dayadılar. Tazı Tahsin bir süre sırtı duvara dayalı olduğu yerde sallandı. Ardından da yere sağılıverdi cansızcasına. Şimdi az sonra kendine gelir dedi yüzbaşı. Ben de böyle bir şeyi bu çocuktan hiç beklememiştim. Kasabayı nasıl koruyacağız İnce Mehmet'ten? Elimizde çok az jandarma var, bir kısmı da acemi. Bir şeyler düşünecek misiniz Murtaza Ağa? Yarından tezi yok. Bütün kasaba ileri gelenleri bir konuşuğa oturmalı, bir çare bulmalıyız yüzbaşım. Bu böyle olmaz. Daha 15-20 gün vaktimiz var ha. O daha çetesini kuramaz. Belki de bir ay. Bir ay içinde de biz. Bu arada Tazı Tahsin 3 kere gözlerini açtı açtı kapadı. Tazı Tahsin oğlum, gözlerini açtın, farkında mısın? Tazı Tahsin gözlerini yeniden açtı. Gülümsemeye çalıştı çarpılmış dudaklarıyla. İyi misin? İyiyim dedi Tazı Tahsin gene gülümsemeye çalışarak. Sağ olsun Kertiş Ali Onbaşı, beni öldürmedi. Sen de sağ ol ağam. Keşke bana o iyiliği etmeseydin. Bölüm 21. İnce Mehmet ormanın açıklığında kayaların arasında durdu. İlerideki apak kayanın dibinden bir göz kaynıyor, aşağıda altındaki çakıl taşları görülen bir gölek oluşturuyordu. Göleğin içindeki küçük kırmızı benekli balıklar bir taştan bir taşa savrularak uçuşuyorlardı. Kayaların arasından yer yer mor çiçekli yarpuzlar fışkırmıştı. Hızlı yağmur suyun yüzünü dövüyor, göleğin üstü çapar bir yüze benziyordu. Yukarıdan hızla akıp gelen seller bir an için göleği bulandırıyor, küçük balıklar çakıl taşları gözükmüyor, sonra da geçip gidiyorlardı. Ortalık kaya, ıslanmış kekik, su, dağ toprağı kokuyordu. Yorulmuş Mehmet yağmurun altına bir süre bir taşın üstüne sekilenip sırtını bir taşa dayadı oturdu. Sırtındaki yün tiftik karışımı sırmalı abasının gözenekleri yağan yağmurdan sıkışmış, su geçirmiyordu. Yol boyunca hep Hürü Ana'yı düşünmüş, bu da onu mutlu etmişti. Onun sevgisi bitip tükenmiyordu. Şu pınarın suyu gibi apaydınlık kaynıyor, onun yöresine kim gelirse insanı, kurdu, kuşu, dostu, düşmanı aydınlatıyor, ısıtıyordu. O Hürü Ana'nın yüzünü gören, sıcak sevgisinden tadan mutsuz olamaz, adam öldüremez, kötülük yapamazdı. Mehmet'e ta çocukluğundan bu yana güç olmuş, sevgi kaynağı olmuş, en karanlık günlerinde, Hatice'nin ölümünde bile onun sevgisi kendinden umudunu kesmişken bile, onun sıcaklığı, aydınlığı içine artmış, onu yaşama döndürmüştü. Bir de şu battal ağanın sözü yok mu? Artık bundan sonra ölse de gözü açık gitmeyecekti. Bir ağa gidince 1000 tanesi gelirse, bir İnce Mehmet gidince 10.000, 100.000, 100.000 tanesi gelecekti. Ağalar az, fıkaralar çoktu. O günden bu yana İnce Mehmet bu sözleri diline pelesenk etmiş, yineleyip duruyordu. O bu sözleri yineledikçe içi aydınlanıyor, sevgiyle, dostlukla doluyor, dağları, bulutları, şu akan azgın selleri, gürleyen şimşekleri, yıldırımları gözleriyle okşuyor. O küçücük kendisini kancıklamak için kasabaya koşan o adamı da sevmişti. Kim bilir onu kancıklayınca ona ne kadar para vereceklerdi. O küçücük adamın gözleri sıtmalı gibi yıldır yıldır yanıyordu. Onu görür görmez önce korkmuş, eli ayağı çözülmüş, sonra da sevincinden göklere uçmuş, tabanları yağlamıştı. Şimdiye kadar çoktan kasabayı bulmuş, kasaba ağalarından, jandarma yüzbaşısından muşluluğunu almıştı. Jandarmalar Mehmet uzun deneyleriyle biliyordu. Böylesi havalarda kasabadan burunlarını bile dışarıya çıkarmazlardı. Onun için rahattı. Şu burada yağmur tutmayan bir mağara kovuk bulacak, acıkmıştı, karnını doyuracak, ondan sonra da ver elini diyecekti. Ver elini diyecekti ya, nereye gidecekti? Onun için bütün dünya bir tuzaktı. Her taşın altında, her köşede, her çalının içinde onu bir uğursuzluk bekliyordu. Seyran'ı nasıl köyden alacak, onunla birlikte şu dağları nasıl aşacaklar, nereye sığınacaklardı? Eşkıyalığa da alışmıştı, bundan sonra başka bir işi nasıl yapacak, üstelik de ne iş görebilecekti? Bir ağanın yanına yanaşma dururum, çift sürerim diye kendi kendine gülümsedi. Belki de Çukurova'ya, Adana'ya, deniz kıyısına, Dursun'un köyüne iner. Gerçekten Dursun'un köyünün adı neydi? Orada portakal bahçelerinde bahçıvan dururum. Seyran'la ikimize portakal bahçelerinin içinde bir küçücük ev yaparım. Yıllar sonra da Hürü Ana gelir, o da çocuklara bakar. Portakal bahçelerinin üstüne bahar gelip de ortalık ılıyınca, aydınlık, bol güneşle birlikte ak bulutlar gibi çiçekler çöker. Limon, portakal, turunç çiçeklerinin kokuları insanları, arıları, kuşları, kelebekleri, yılanları, kurbağaları esrikleştirirdi. Turunç kokularını alan bir cümle yaratık, bir sarhoşluk döngüsünde kendilerinden geçerler. Savunmasız kendilerini doğanın insafına bırakırlardı. İnce Mehmet bir keresinde baharda portakal bahçeleri ak bulutlar gibi dalgalanır, dünyayı taşı toprağı kokuyu da kendilerinden geçirirken bir gece ay ışığında bir bahçede kalmak zorunda olmuş, 3 gün 3 gece oradan ayrılamamış, kendinden geçmiş, o ağaçtan bu ağaca dolanıp durmuştu. Seyran portakal çiçeği kokacaktı, çocukları yağan yağmur, esen yel, tozan toprak hep portakal çiçeği kokacaktı. Koca dalgalı Akdeniz portakal çiçeği kokuyordu. Bir çift de ak güvercin alacaktı. Hani o gökte 18 takla atanlardan. Bir de şahini olacaktı. Tülek, küçücük, ak badanalı evinin önüne ak bir çatalın üstüne konduracaktı. Çukurova'da deniz kıyısında çok bıldırcın olurdu. Kuşunu sabah erkenden ava çıkacak çalılardan kaldırdığı bıldırcınlara bırakacaktı. Hürri ana dişsiz ağzıyla çenelerinden yağ akıta akıta yumuşacık bıldırcın etini yiyecek. Şu darı dünyada hiç gün görmemiş Hürri ana onun evinde gün görecekti. Seyran hep gülecekti. O güldüğü zaman dünyalar güzeli olurdu. Bir süre oturduğu yerde aydınlık suya bakarak Seyran'ı düşündü. Onun yüzünü getirdi gözlerinin önüne. Gamzeleri insanın içini ılıtan, sevgiyle, aşkla dolduran incecik bir kıvrıltıyla çukurlaşıyorlardı. Esmer tatlı yüzünden ılık, insanı aşktan delirten incecik bir kokuyla karışık bir yel esiyordu. Dehşet özlemişti onu. Hemen elini çabuk tutmalı, 40 gözün ocağına gidip geri dönmeli. Seyran'ı oradan almalı, sonra da adı sanı bilinmedik ellere. Bu adı sanı bilinmedik eller sözünü çok seviyordu. Karaca olan da öyle demiyor muydu? Adı sanı bilinmedik ellere gitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Bir de oraya o bayıltıcı portakal çiçeği kokulu eve taşındıktan sonra Seyran da çocuklar da çalışırlardı. Bir tek Hürri ana çalışmazdı. Doğruca ana Varza'ya gelecek, Recep Çavuş'un mezarını bulacak, orasını bir türbe gibi yapacaktı. Onun mezarını da İnce Mehmet türbe gibi yaptırınca herkes ne bilirdi onun eşkıya olduğunu. Köylüler de yörükler de gelecekler, onun türbesinde kurban kesecekler, ağacına çaput bağlayacaklardı. Yağmurun dağlardan sürüklediği taşların gürültüleri geliyor, şimşekler çakıyordu. Seyran'ı anımsayınca bütün bedeniyle çıldırtan bir şehvetle geriniyor, tepeden tırnağa da bir çımgışma içinde kalıyordu. Ayağa kalktı, burnunda portakal çiçeklerinin kokusu, başında bir ak sarhoş kelebek bulutu, yöresinde apak esriklemiş gökte üst üste yığılarak yalpalayan kuşlar, bir iki adım attı göleğin yanına doğru. Göleğin içinden çakan şimşekle birlikte kırmızı ışıltılı bir balık atladı, kırmızı ışığını suyun yüzüne bırakarak dibe indi. İnce Mehmet gülümsedi mutlulukla. Şu eşkıyalığı sonu ne olursa olsun bıraktığı iyi olmuştu. Topkaya'yı dönünce az ilerideki her yanı isten kapkara olmuş mağarayı gördü. Adımlarını sıklaştırıp oraya vardı. Mağaranın içi çakıl taşlarıyla döşeliydi. Çok eskiden bu mağaranın içinden bir pınarın kaynadığı belliydi. Bu çakıl taşları o eski günlerden kalmaydı. Nereye çekilip gitmişti bu su? Azığını çıkardı, heybenin içine de su geçmemişti. Bu yörükler bu işi iyi biliyorlardı. Onların dokuduğu işlerden çok azından su geçiyordu. Yufka ekmeğini, peyniri çıkardı, bir baş soğanını da kırdı, bir iyice karnını doyurdu. Karnını doyurunca kendine geldi, durmak gerekmez diye düşündü. Bu dağlardan ne kadar olursa o kadar çabuk kurtulmalı, portakal bahçelerinde soluğu almalıydı. Seyran'ın adı ne olmalı diye gülümsedi kendi kendine, ona ne ad yakışır? Anasının adı Döneydi, kızı olursa ne ad koyardı? Gazel dedi, gazel ne güzel bir ad. Abdi Ağa'dan sonra dağlara, Kürtlerin arasına çekilmişti bir ara. Çok güzel, Suna gibi bir kız görmüştü, adı Gazel'di. Seyran'ın adı Gazel olacaktı. Bir de kızları olursa onun adını da Gazel koyarlardı. Anası da Gazel, kızları da Gazel. Dağlı Kürtler içinde Gazel adı geçen uzun, çok güzel bir de türkü söylemişlerdi. Gazel ona bir kere ta derinden kara gözleriyle bakmış, o da bir kere azıcık onu tepeden tırnağa ürpertmişti. Seyran'a benziyordu tıpkı. Portakal bahçeleri, kokusu, Gazel, Seyran birbirine karıştı. Gazelle Akçasaz'ın kıyısına bir gece sabaha dek dize çıkmış, gürlemiş sarı gözlü nergislerin arasında dolaşmışlardı. Sabaha kadar ılık esen yerler nergis kokmuştu. Seyran bir ceren gibi kayıyordu, kokudan esriklemiş nergislerin arasından. Durmadan hoş sesli bir kuşun sesi geliyordu bataklığın içinden. Kuşun sesini dinleye dinleye, Seyran uyuyuvermişti orada dizlerinin üstünde. Çok yorulmuş, çok belalardan geriye kalmış, çok yaralanmıştı. Jandarma görünce de bir hoş oluyor, yüzü çarpılıyor, gözleri dalıyordu. İçinde jandarmaya dehşet bir öfke duydu. Hatçıyı öldürmüşler, seyrını da ölünceye kadar onulmayacak bir biçimde yaralamışlardı. Uyuyuverdi. Uyandığında yağmur yavaşlamış, seller azalmıştı. Çok uzaklarda şimşekler çakıyor, uzak dağlara yıldırımlar düşüyordu. Mağaradan çıktı, postalı ayağını sıkmıştı, bağlarını gevşetti. Kırk gözün ocağına vardığında gün doğuyordu, gölgeler upuzundu. Islak ak kayalara vurmuş güneş karanlık ormanın ağaçlarının başını aydınlatıyordu. Büzülmüş mavi güz çiğdemleri kaya aralıklarında çalı ağaç diplerinde yumulmuşlar, morarıyorlardı. Bir düzlükte kündükü pesmembe bir hoş laleler gördü. Boyun bükmüşler, üst üste bitmişlerdi. Köpürmüş bir su çakmak taşı kayalıkların arasından son hızla akıyordu. Karşıki dağın başı bakılamayacak kadar aydınlıktı. Mehmet dağın karşısına bir süre durdu. Allah alem, bütün yıl gece gündüz başından ışık eksilmeyen ulu dağ bu diye içinden geçirdi. Yıkık avlu kapısından içeriye girdi. Kutsal ocağın avlusundaki ak kayalar yunmuş arınmış, ortalık ışığa kesmişti. Eğildi, toprağı öptü. Orta yere gelince bir daha eğildi. İçini şimdiye kadar hiç bilmediği korkuyla, sevgiyle karışık bir duygu kapladı. Eşiğe kadar vardı, diz çöktü orada. Eğildi, üç kere eşiği öptü. Kapı birden açılınca irkildi. O uzun boylu adam kapının kanadı elinde bekliyordu. Ayağa kalkıp ona gülümsedi. Adam onun önüne düştü. Bir karanlık yerden geçip başka bir karanlık yere düştüler. Üçüncü de aydınlık geniş bir salondaydılar. Ocağın yanındaki sedirde apak giyinmiş, postuna oturmuş, 99'luk tesbihini önüne yığmış Anacık Sultan onu bekliyordu. Gitti, onun önünde niyaza durdu. Anacık Sultan'ın elini aldı, üç kere öpüp alnına götürdü. Anacık Sultan onu elinden tutup çekti, yanına oturttu. Az sonra hoş kokulu bir kahve geldi. Mehmet bir türlü kahvenin kulpunu tutamıyor, elleri titriyordu. Bu Anacık Sultan'ın gözünden kaçmadı. Fincanı aldı, tepsiden ona uzattı. Bu da onu daha çok allak bullak etti. Seni bekliyordum İnce Mehmet. Hoş geldin yavrum, iyi misin? İyiyim anam, dedi İnce Mehmet bir çocuk sıkılganlığıyla. Yüzüne kan basmış, yanıyordu. Odada kılıçtan başka da hiçbir şey görmüyordu. Çocukluğundan bu yana bu kılıç üstüne çok şey işitmişti. Türkücüler, aşıklar, hikayeciler bu dağlarda yıllar yılı şu duvarda asılı kılıcın macerasını anlatmışlardı. Bu kılıcın üstüne altınla 999 ayet hadis yazılmıştı. Tılsımlıydı. Ocaktan İstiklal Harbi'ne giden 16 kişiden hiçbir tanesi de bu kılıcı kuşanıp gitmemiş, hiçbirisi de geriye dönememişti. Bu tılsımlı kılıcı niçin almamışlardı? Belki de kılıcı almış olsalardı hiçbirisinin de burnu kanamazdı. Hepsi de geriye ocaklarına dönebilirlerdi. Hasan Bey'in kutsal kılıcını ocakta taşıyacak erkek kalmamış, duvarda mahzun, küskün, öyle durup duruyordu. Ne kadar iyi bir insan olursa olsun İnce Mehmet bu kılıcı taşıyamazdı. Hasan Bey'in soyundan gelenler bile, hakkı olanlar bile kılıcı duvardan alarak kuşanıp savaşa gitmek yürekliliğini gösterememişlerdi. Ocak bu tılsımlı kutsal kılıcı kuşanamayacak kadar bozulmuş muydu? Kim bilir? İşte bir tanesi de İstiklal Harbi'nden dönememişti. Ne düşünüyorsun İnce Mehmet yavrum? Gözlerini kılıca dikmişsin de. Niçin savaşa giderken pirlerimiz bu kılıcı alıp da öyle gitmediler diyorum. Güçleri yetmedi Hasan Bey'in kılıcına. Babam, kardeşlerim, amcalarım, Hasan Bey'in kılıcıdır o. O kılıca herkesin gücü yetmez ki. Derlerdi o kılıçtan korkarlardı. Padişah Eyüboğlu Salahaddin armağan eylemişti Hasan Bey'e kutsal kılıcını. Bu kılıç onun elinde Kudüs'ü, Şam-ı Şerif'i korumuştu, demir donlu, boyunlarında haç asılılardan. Ve kutsal beldeler uğruna şehit düşmüştü. Bir sabah uykudan yorgun uyanan Eyüboğlu Selahaddin, Padişah Hasan Bey'i yanına çağırmış. Şu doğan güneşin, balkıyan ışığın, dönen çarkı feleğin, çölün, kutsal Kudüs'ün, bereketli toprağın, yeşil çimenlerin yüzü suyu aşkına, bu kılıç bundan sonra senin elinde o demir donlulara karşı savaşacak, kimseye de teslim olmayacaktır. Al kılıcı, al askerlerini, kov git, günün battığı yere. Hasan Bey'dir kutsal kılıcı eline almış, yarenlerine haydin gazaya demiş. İş başa düştü, Anadolu'na, Rum toprağına gidelim. Konya Ovası'nda demir donlu boğazlarında haçlar asılı uzun kılıçlarla karşılaşmışlar. Gelenler kalabalık demir donlular deniz kadar, ışıltılar, şangırtılar içinde. Hasan Bey'in ordusu azlık, öbürleri onun 30 katı. Kıyasıya bir cenk başlamış Konya Ovası'nda. O gün Hasan Bey'in 15 bin kişisinden 10 bini gitmiş. Konya Ovası'nda kartallar, kuzgunlar insan etine doymuşlar. Ertesi gün Hasan Bey'in ordusunun geriye kalanları da kırılmış. Hasan Bey 40 kişisiyle arkalarındaki Alımlı Dağı'na sığınmış. Düşmanlar kalabalık, dört bir yanından ulu, sivri, görkemli dağı kuşatmışlar. Hasan Bey gün akşam oluncaya kadar bu dağı karıncalar gibi sarmış, demir dondularla dövüşmüş. Gün kavuşunca da dağın doruğunda 3 kişi kalmışlar. Doruğa gür bir ateş yakıp dinlenmeye geçmişler. Yaktıkları ateşin ışığı bütün ovayı aydınlatmış. Sabah açılmış, Hasan Bey düşman ordusunun içine, koyun sürüsüne dalan bir kurt gibi dalmış. Düşmanlar onu sağ yakalamak istiyorlarmış. Hasan Bey 3 arkadaşıyla tam öğle üstü şehit düşmüş. Düşmanlar sevinçlerinden bağırmışlar. Komutanları onun kılıcını bulun bana diye buyurmuş. Bizim kökümüzü o kılıç kesti, ocağımızı söndürdü. Kılıcı aramışlar, taramışlar, yok. Geriye dönmüşler komutana, hal keyfiyet böyle böyle demişler. Komutan da bunda bir iş var, amanın kılıcı bulamadınızsa Hasan Bey'in ölüsünü bulun da kellesini kesin demiş. Demir donlular varmışlar ki ölüler de yok.